بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşlerim Allahu Teala çalışmalarınızı kabul buyursun amellerinizi kabul buyursun bu celsemizi kendi katında ibadet olarak telakki eylesin. Kardeşler, Siyaset-ü Şer'iyye kitabından işliyorduk. İnşallah bugün işleyeceğim son konu imamın hatları uygulama meselesine inşallah gireceğim. Hani Siyaset-ü Şer'iyye kitabını işliyorduk. İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın Ra'i ve Ra'iyye ile ilgili yani gerek yönetici ve gerek yönetilenlerle ilgili ahkam anlatıyordu, nasihatler anlatıyordu. Bugün işlenecek inşallah konu da sultana düşen görevlerden bir tanesi. İnsanlar arasında Allah-u Teala'nın belirlemiş olduğu hadleri uygulaması. Sultanın önemli icra edeceği işlerden birisidir. Tabi hani Müslümanlar arasında bir düzen kurulması, işlerinin düzene sokulması bu normal zaten vacip olan bir şey. Bir de insanlar arasında ihtilaflar düştüğü zaman, olaylar, suçlar, cinayetler işlendiği zaman da bunları cezalandırmak, bunları engellemek, bunlar üzerinde şeriatın emirlerini uygulamak, Kur'an ve sünnette belirlenmiş olan emirleri uygulamak da bu da farz olan şey ve bunlar da genelde bizim şeriatımızın bellemiş olduğu kuralları var, hükümleri var bu mücrimlerle ilgili. Bunlar uygulandığı zaman da Allah'ın izniyle o zaman İslam toplumunda fesadın önü kesilmiş oluyor. Düzensizliğin önü kesilmiş oluyor. Zulmün ardı kesilmiş oluyor. Haklıya yani hak sahibi olan kimseye hakkı gasp edilmişse hakkı alınıyor, ona geri iade ediliyor. Evet. Bu işte bunlara hudud deniyor. Hudud aslen Arapçadan geliyor, sınırlar anlamında. Yani Allah-u Teala bazı sınırlar çizmiş. Suçlara yönelik de bazı yaptırımlar koymuştur Celle Celaluhu. Bazıları belirlenmiştir. Şeriatta cezası belirlenmiştir. Bazıları da kadının içtihadına bırakılmıştır. Bunlara da tazir cezaları deniyor. Yani hudutlar var. Hat deniyor buna. Müfredi hat. Örneğin işte zina eden kimsenin cezası. Bu bellidir şeriatta. Bekar olursa, işte 100 sopa, evli olursa recm edilmesi. Hırsızlık yapan kimsenin, tabi hırsızlık yaptığı miktar önemli. Küçük bir şeylerde tazir cezası vardır ama büyük şeylerde, değerli olan şeylerde had cezası vardır ki o da elinin kesilmesidir. İşte yol kesenlerin mesela cezaları belirlenmiştir. Had uygulanmıştır onlara. Yol kesiyorsa bu tabi durumuna göre adam öldürüyorsa hem yol kesiyor, hırsızlık yapıyor hem de adamı öldürüyorsa eli aya çaprazlama kesiliyor, aynı zamanda infaz ediliyor, öldürülüyor. Öldürmeden sadece malına çöküyorsa, malını alıyorsa o zaman eli aya çaprazlama kesiliyor. Sadece korkutup işte öldürmezse, malını almazsa o zaman hapse atılıyor ve de sürgün ediliyor ve buna benzer. Bunlara da had cezaları deniyor. İslam'da belirlenmiş ama bazı cezalar vardır ki şeriatta belirlenmemiştir. O da kadının içtihadına kalmıştır. Kadı artık nasıl uygun görürse o şekilde cezalandırır. Örneğin mesela hani küçük şeyleri çalan adam giriyor mesela işte birkaç yumurta çalıp çıkıyor. Birkaç yumurta için o adamın eli kesilmez. Ama ne yapılır? Kadı ona tazir cezası uygular. Bir daha böyle bir şeye düşmemek için ona tazir cezası uygular. Evet, bu konularda bu ikametül hudud meselelerinde dört ana mesele vardır. Birincisi bu hadlerin uygulanması tabi imama farzdır. Gerekli olan bir şeydir. Ve burada bir içtihat meselesi yoktur. Yani Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün belirlediği şekilde cezalar uygulanır. Burada insanların içtihadı olmaz. Şunu şöyle değiştirelim, böyle yapalım diye böyle bir şey olmaz. Ve bunlar sabittir. Yani kıyamete kadar Allah-u Teala'nın koyduğu şekilde sabittir. Örneğin mesela hani dedik işte hırsızın elinin kesilmesi. Sabit olan bir kuraldır, kıyamete kadar değişmeden kalacaktır. Çünkü her zaman ve her mekana uygun olan bir cezadır. Çünkü alem insanları yaratan Allah-u Teala onları ıslah edecek olan cezayı da en iyi bilen O'dur Celle Celaluhu. O yüzden şeriat emirleri içtihada açık olan değişen emirler değildir, sabittir. Ama dikkatliyseniz günümüzün beşeri sistemleri bu cezai müeyyedeleri de başka şeyleri de hemen hemen her 5 senede bir, 10 senede bir değiştiriyorlar. Anayasa değişiklikleri oluyor, kanunlar değişiklikleri oluyor. Niye? Çünkü şimdi bir madde koyuyorlar. Gerekirse belki 3 ay geçmeden ve hatta belki 1 ay bile geçmeden o maddenin aslında yani işlenemeyeceğini, işte tam cevap veremeyeceğini, ıslah etmeyeceğini görüyorlar. Bu sefer onu değiştiriyorlar, başka bir madde getiriyorlar. Ya da eklemeler yapıyorlar, ya da çıkarmalar yapıyorlar. Aynen hamurla oynar gibi, çocuklar nasıl hani hamurla oynarlar, böyle şekiller yaparlar. Bunlar da ellerinde kanunlar, beşeri kanunlar, bunlarla oynuyorlar. Ama İslam şeriatı böyle değildir. İslam şeriatı sabittir. Ve bütün dediğim gibi her zaman ve mekana ıslah yani olacak. Kıyamete kadar bakiliği devam edecek olan kurallardır. Bunu çünkü Allah koymuştur Celle Celaluhu. İnsanları en iyi ıslah edecek ona Allah bildiği için bu şeyleri, insanların hallerini, o yüzden kuralları koyan Allah ve Resulü'nündür. İkincisi, bu hudut meselelerinde herkes eşittirler. Yani bu emirdir, buna uygulanmaz. Bu zengindir, buna uygulanmaz. Fakire uygulanır ve garibene uygulanır diye bir şey yok. Bilakis ileri gelene de şerefli işte makam sahibi olan kimseye de uygulanır. Hiçbir makamı olmayan sıradan bir insana da uygulanır. Zengine de uygulanır, fakire de uygulanır, güçlüye de uygulanır, zayıfa da uygulanır. Şeriat bunu emrediyor. Bu uygulanmadığı zaman İsrail onların yaptığı gibi olur ki lanete, Allah'ın lanetine maruz olmuşlar. Onlar da biliyorsunuz hani Aleyhisselatü Vesselam döneminde işte hatta gidip onlarla konuştuğu zaman sizde zina yapan kişinin cezası nedir? Tevrat'ta nasıl geçiyor? Tahrif etmişlerdi. İşte bizde zina eden kişi yüzü siyaha çalınıyor, boyanıyor, eşeğe ters bindiriliyor, ondan sonra çarşıda gezdiriliyor, böyle rezil ediliyor. Halbuki onlarda rejim vardı ama rejimi ne yapmışlardı? Silip yerine başka bir kanun koymuşlardı. Zengin oldu mu veyahut da kabilesi yüksek yani kuvvetli oldu mu uygulamazlardı. Zayıf oldu mu ona hatta rejim de uyguluyorlardı. Yani Allah'ın ahkamıyla oynuyorlardı, o yüzden lanete maruz kaldılar. Onlar hakkında ne ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulayke humul kafirun fe ulayke humuz zalimun fe ulayke humul fasikun. Maide suresinin 44. ayeti 47. ayeti 48. ayetleri indi. İşte kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirdirler onlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimdirler. Allah'ın hükümlerine hükmetmeyenler fasıktırlar diye Allah-u Teala onların hakkında ayet indirdi. Tabi bu yine İslam ümmeti için de geçerlidir. Üçüncüsü, bu yani hudutların ikamesi de imama rücu eder. Yani ferdi olarak ikame edilmez, gelecek zaten. Fert olarak bu iş yapılmaz. İmamın yapacağı, yani devletin yapacağı, hükümetin ve başında imam, yani kudret sahibi, kuvvet sahibi bir otoritenin o yapacağı şeylerdir. Dolayısıyla fert olarak hani birisi şöyle bir suç işledi. Hani hırsızlık yaptı, biz de yakaladık. Bir cemaat olarak hani bunun elini keselim. Normalde cemaat olarak da olmaz yani. Bu iş imamın işidir, otorite işi. Yani ve hatta sahayı gelecek, sahayı tutan artık o büyük cemaatin işidir. O da yani bazı kuralları var. Evet, dörtüncüsü de bu hudutlarda şefaat işlemez. Yani birisi suç işlemiş, birileri aracı oluyor. Ya bunu affetseniz, buna uygulamasanız, tabii kadıya gittikten sonra artık böyle bir şey yok. Kadıya gitmeden önce affedilebilir. Adam evine gelmiş, hırsızlık yapmış, sen de yakalamışsın. Gerekirse vazgeçebilirsin, hakkından tamam tenezzül ediyorum. Affedebilirsin onu. Ya da işte zina etmiş birileri tespit olmuş. ya tövbe edin, bu meseleyi kadıya götürmeyelim. Burada kapatalım, bak tövbe edin, bir daha yapmayın mesele kapatılabilir. Artık o okullar Allah'la aralarında kalır. Sadık bir tövbe ederlerse Allah-u Teala affeder. Dilerse affeder, dilerse affetmez. Affetme olasılığı yüksektir. Ama hakime gittikten sonra neyse biz davamızdan vazgeçtik, bunu düşürelim demiş olsalar da bu düşmez artık. Şefaat orada artık işlemez. Yani hırsız adam oraya götürüldükten sonra artık eli kesilir. İster hak sahibi davasından vazgeçse de. Bu konularda rüşvet olmaz. Rüşvet verelim de bu yani hat uygulanmasın ve da hafifletilsin. Ya da hediye verelim, torpil geçelim. Ya da makam, işte makamı sokalım ki böyle şey uygulanmasın. Bu İslam şeriatında geçerli olan şeyler değildir yani. O yüzden hani derler işte İslam şeriatının kestiği parmak acımaz. Yani şeriat herkese uygulanır ve uygulandığı zaman da gerçekten de o zaman Müslümanlar arasında tam bir huzur olur, saadet olur, emniyet olur ve anarşinin önü kesilmiş olur. İslam tarihinde kardeşler yani bu şeriat uygulandığı zaman gerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde, Medine döneminde, gerek Hulafe-i Raşidin döneminde ve gerek hani İslam'ın, şeriatın hakim olduğu dönemlerde Müslümanlar arasında suç oranı çok çok çok düşükmüş. Yani normal hani diğer devletlere göre çok düşük. Hatta günümüzde bile normalde hani şeriat uygulanmamasına rağmen Müslümanlar arasındaki işlenen suçlar diğer hani Batı ülkelerine yani oranla çok daha düşüktür. Mesela Batı'da örnek verin. Mesela Amerika'yı ele alalım. Amerika'da imkanlar çok fazla. Hani büyük bir devlet var, güçlü bir devlet var. İnsanlara yani ihtiyaç duydukları hemen hemen her şeyi sağlıyorlar. Hani sosyal açıdan çok büyük hizmetleri var. İnsanları pek normalde hani muhtaç bırakmayacak şekilde asıl olan. Bununla beraber polis teşkilatı çok yüksektir, çok kuvvetlidir. Hatta orada hani yaşamış olan Müslümanlar anlatıyorlar. Bir olay olduğu zaman en fazla 2-3 dakika içinde, yani 5 dakikayı takriben geçmez, polis hemen oraya damlar. Nerede olursa olsun, Amerika'nın herhangi bir bölgesinde bir olay olsun, yani diyor ki 1-2 dakika içinde polislerin oraya damladığını görürsün. O kadar hızlı bir sistemleri var. Muazzam oturtmuşlar. Polis teşkilatı, emniyet teşkilatı, işte bunlar için yapılan çok büyük harcamalar var. İnsanların ıslahı için falan filan. Ama bugün mesela dünya üzerinde belki en çok suç işlenen devletlerden birisi Amerika'dır. Onun gibi Avrupa devletlerinde çok fazla yaygın. Yine yani sosyal yönden çok yüksek olan devletlerde çok fazla suç işleniyor. Adam öldürmeler, intihallar, işte gasp, tecavüz, hırsızlık, başka şeyler. Ya Amerika'da bir elektrik 10 dakikalığına kesildi mi binlerce hırsızlık vakası oluyor. Bunun tam tersi yani şeriat uygulanmamasına rağmen Müslümanların yaşadığı bölgelerde şeriat yaşanmıyor, fakirlik çok fazla ama ona rağmen yani suç oranları hani dinden yine insanlar, Müslümanlar çok uzaklaşmışlar. Yine suç oranları çok daha düşük. Düşünün ki bir toplumda din uygulanıyor. Yani din yaşanıyor. Bununla beraber bir de şeriat kuralları uygulanıyor ki orada neredeyse suç olmuyor gibi bir durum var yani. Yani yanlış bilmiyorsam Aleyhisselatü Vesselam döneminde 10 sene içerisinde takriben 3 kişi, 4 kişi falan recm edilmiş zina suçundan dolayı. O da takriben gelip kendileri itiraf etmişler. O Maiz kıssası var, gelip hani itiraf ediyor. Gamidiye kıssası var, kadın gelip itiraf ediyor. Yani çok bir de bekarlardan tabii sopa yiyenler olmuş. Takriben 6 kişinin mi ne eli kesiliyor. Daha fazla bir vaka olmuyor. Düşünün 10 sene içerisinde. Bugün şeriatın mesela Türkiye'de şeriat uygulanmıyor. Onu bırakın 10 seneyi, 1 sene içerisindeki olan vakalar binlerce yani. Binlerce suç var. Avrupa'ya baksanız bu oran çok daha fazla yüksektir yani. Amerika'ya baksanız çok daha fazla nedir? Yüksektir. Yani şeriatın uygulanmadığı yerlerde insanlar adeta canavarlaşıyorlar. Suç oranları çok fazla yükseliyor. İnsanları ıslah edecek olan nedir? Allah'ın hudutlarıdır. Evet, وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُولِ الْاَلْبَابِ diyor Allah-u Teala. Ey akıl sahipleri, sizde kısasta hayat vardır diyor. Yani belki hani İslam şeriatını eleştiriyorlar kafirler. Diyorlar ki işte habire öldür kes. Adam öldürmüş. Kısas olarak siz öldürüyorsunuz bunu. Böylece ne oldu? İki kişi ölmüş oldu. Toplum böylece azalmış oldu. Halbuki bu meseleyi bu şekilde düşünmemek lazım. Tam tersi, öldürdükçe o zaman hayat oluyor insanlara. Yani bir kişiyi kalkıp bir Müslümanı öldürdüğü zaman şeriat ölümüne yani izin vermemişse ne olacaktır? Buna kısas yapılacaktır. Evet, tabii ki bu da öldürülecek. Hatta belki 50 kişi bile iştirak etse 50'si bile öldürülür. Ömer adam dediği gibi bu belde halkı diyor bir Müslümanın yani öldürülmesinde iştirak etseler bütün belde halkını öldürürüm diyor. Şeriatta bu var. Belki 20-30 kişi yani bir kişi öldürürken toplanmışlar hepsi öldürülüyorsa ama bunun akabinde acayip bir emniyet yayılıyor. Ondan sonra kolay kolay kimse bu suçu işleyemiyor yani. Ondan sonra hayat oluyor gerçekten yani bu kısas uygulandıktan sonra cinayetin önü alınıyor. Ama böyle bir şey olmadı mı? Mesela Türkiye'de biliyorsunuz eskiden idam vardı sonradan kaldırıldı. Yani şöyle bir durum var artık Türkiye'de adam kalkıp birisini öldürürse ve hatta birilerini öldürürse hatta 100 kişiyi, 1000 kişiyi, 10 bin kişi bile öldürürse bu adam öldürülmeyecek. Biliyor ki öldürülmeyecek. İşkence de kaldırıldı. Ne olacak? Hani itiraf ettikten sonra evet ben öldürdüm. Aha silahım. Şuradan aldım. Şunu yaptım. Hapse atacaklar. Münferit bir cezaevinde. Televizyonu var yine yemesi içmesi. Orada bir de besliyorlar. Adam belki 200 kişi öldürmüş. 200 kişinin katili bir de aynı zamanda besleniyor. Ona masraf yapılıyor. Yani gerçekten büyük fesat bu. Yani bu ondan sonra sen cinayetin önünü alabilir misin? Yani en fazla diyor ben öldürülmem yaparım yani öldürürüm yani. Nasıl olsa hani hapse gireceğiz. Bari ne kadar öldürürsem kârdır yani. Evet, bir ara hatırlıyorsanız hani kan davalarında bu Mardin'de olay olmuştu. O zaman Midyat mıydı? Yok. El-Muhim Mardin'in bir ilçesinde bir kan davası olmuştu. Bir kabile diğer kabileye saldırırken camiye girmişlerdi, camide taramışlardı. Kim var kim yok namazdaki olanları. Taramışlardı, evleri taramışlardı, kadın, çocuk falan ölmüştü. Aynı zamanda işte hastaneye gitmişler, kan vereceğiz, işte yaralılar falan var, bir de hastanede tamamlamışlar. Ya büyük bir katliam olmuştu. Acayip bir katliam. Hatta o zaman dediler yani nasıl bir vahşet, bunlar insan değil. Mesela de Allah'ın bir yerde bir petrol bir şey mi çıkmış? İşte bir kabile tamamıyla kendi hani hakimiyetini almak istiyor, menfaat işte onlar elde etmek istiyor. Öbür kabileye bir şey yedirtmek istemiyor. Oradan çıkan bir işte müşkileyle yani Allah'ın 50'den fazla mı ölü vardı? Yaralılar çok fazlaydı. Ufak böyle bir kavganın neticesinde onlarca 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 bin gidiyor yani. Rahatlıkla öldürülüyor. Niye? Çünkü şeriat uygulanmayacak yani. Onları çünkü frenleyecek bir şey yok. Evet. Diyor ki İbn-i Teymi Rahimullah فَاِنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ يَكُونُ فِي الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ İnsanlar arasında hüküm diyor hatlerde ve haklarda olur diyor. Örneğin işte yol kesilmesi, yolu kesen kimselere ceza verilmesi, hırsızlık yapanlar, zina edenler ve buna benzer. Yani sultanın yapacağı işlerdir aynı hani bunlar gibi işte nasıl ki işte olduğu zaman o fe'i yani savaşsız bir yerler alındığı zaman onu alıp işte Müslümanlara dağıtmak, Müslümanların maslahatında kullanmak, işte toplanan zekat ve sadakaların dağılımı, ganimetlerin dağılımı, vakıf meseleleri, işte umuma bırakılmış olan vasiyetler ve buna benzer. Nasıl bunlar uygulanıyorsa aynı zamanda hak ve hukuklar, hudutlar da imamın yapacağı şeylerdir diyor. Ali bin Ebi Talib'in sözünü getiriyor. Radiyallahu anhu diyor ki لَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ اِمَارَةٍ بَرَّةً كَانَتْ اَوْ فَاجِرَةً İyi olsun, kötü olsun insanlar için bir imarat şart diyor. Yani bir yerde insan topluluğu varsa bunlar devletsiz, imaratsız yaşayamazlar. Hani tamam böyle yaşasınlar düzen müzen. Kurmaya gerek yok. İnsanlar kendi düzenlerini kurarlar. Hükümet oluşturmaya gerek yok denmez. Acilen bunlara bir hükümet, bir yönetim gerek yani zaruridir. Bu iyi olsun kötü olsun gereklidir diyor. Hani kötü de olabilir, iyi de olabilir ama muhakkak ki olması lazım. Bir ara Ebu Basir de hani o zaman buradaki mücahitlere bir nasihatı şey demişti. Yani bu hükümet kurma meselesinde ya muhakkak ki bir hükümetin kurulması lazım bu muharrar olan bölgede. Çünkü insanlar gerekirse hani ekmeksiz idare edebilirler ama devletsiz idare edemezler. Devlet düzen olmadı mı insanlar birbirlerini yemeye başlar. Düzen olmadı mı güçlüler zayıfları ezmeye başlar. Ondan sonra her şey batar gider. O yüzden muhakkak ki bir düzen şart yani insanlar arasında. Ve bu düzen hani şart olduğu için gerekirse insanlar hani İslam'ı bırakırlar laikliğe de giderler. Yani yeter ki artık bir düzen olsun her şeye razılar insanlar. Herhangi bir düzen olsun yani hani emniyet çoğalsın insanlar rahat artık hani adam dükkanına gidebilsin, çarşısına gidebilsin. Çarşıda malzeme olsun, bir hastanesi olsun, bir düzen yani bu yani zaruri olan bir şeydir. O yüzden iyi de olsa kötü de olsa muhakkak ki bir imarata ihtiyaçları var. Dediler ki fakile ya emir el mu'minin hazihil berra kad arifnaha feme balu el facira. Tamam bu iyi bir imaratı bildik de peki bu facir, günahkar yani günahkar olan imarat neyin nesidir? فقال تقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء. Hani tam şeriatı uygulamasalar da günahkar olsalar da bu idareciler hani tamam idareci güzel müttaki olan idarecileri bildik. Hani Hulefai Raşidin gibi bir idareci sistemini düşünün ki bu 10 numara. Ama peki böyle bir şey olmazsa kötü idare olsa yani günahkarlar olsa işte bu idarenin içinde fasık insanlar olsa yine de diyor bunlarla diyor en azından hudutlar uygulanır. Yani suç işlendiği zaman bu suçluyu işte takip edecek, yakalayacak, cezalandırılacak bir müessese olur. Yollar emniyeti olur. Yol emniyeti çünkü bitti mi insanlar artık hareket edemezler. Evlerinden çıkamazlar. Hayat olmaz. İşte düşmana karşı savaş olur diyor en azından. Yoksa savaş dursa düşman bütün toprakları alacak. Ve aynı zamanda işte gelen ganimetlerin dağılımı insanlar arasındaki artık bu yani dağıtılması gereken şeylerin dağılımı bunlar hep hükümetin yapacağı şeyler. Bugün mesela hani bugün vakayı indirdiğimiz zaman da tabii bu muharrar bölgede yani bir hükümetin olması zaten zaruriydi. Olması gereken bir şeydir. Yoksa hükümet hani olmadı mı bütün bu şeyler uygulanmaz. Yani hükümet dediğim tabii bir bütün olarak cihat da tabii etmesi lazım, hudutların uygulanması. Gerçi gelecek o da kudret meselesine bağlı olan şeyler. Yolların emniyeti vesaire. Yani bir düzen, insanlar için bir düzen şart olan şeydir. Yoksa düzensiz dediğim gibi canavarlaşırlar, birbirlerini ezerler, hayat olmaz yani. Evet. Ve yine devamla diyor ki bu konuda diyor bu hutların uygulanma meselesinde kesinlikle şefaat caiz değildir. Yani aracı olayım bu adam yani bu adama suç uygulanmasın, daha doğrusu ceza uygulanmasın diye aracı olmak kesinlikle caiz değildir. Kim ve men attalahu lizalika ve huwa kadirun ala ikametihi, mesela suç işlenmiş ve kadı ceza verecek ama birileri devreye giriyor ve diyor ki hayır uygulamayın diyor. Aracı oluyor yani makamından dolayı ve menfaat, rüşvet veriyor ve de bir şekilde o haddin uygulanmasına mani olursa diyor فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ يَجْمَعِينَ, Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olur diyor. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ, kıyamet gününde onu kurtaracak hiçbir fidye, hiçbir karşılık bulamaz diyor kıyamet gününde. Başka bir tefsirde de ne nafile namazı kabul edilir ne de farize namazı kabul edilir. Yani Allahu Teala'nın hududu uygulanacağı zamanlarda birileri yani karşı durup da engel olursa hayır buna uygulamayın. İşte torpil geçip de hududun uygulanmasında şey yaparsa engel olursa ve de iptal etme yoluna girerse Allah'ın meleklerin bütün insanların laneti onun üzerine olur. Kıyamet gününde de onu kurtaracak hiçbir şey olmaz. Ya da ondan ne farz ne de nafile namaz kabul edilmez. وَهُوَ مِمَّنْ اِشْتَرَى بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, ve bu Allah'ın ayetlerini az bir paha ile satan insanlardır bunlar diyor. Yani Allah-u Teala'nın hudutlarının uygulanmasına mani olanlar. Veyahut da bu konuda işte makamını, işte zenginliğini ve buna benzer şeylerini sürüp de engel olanlar. O insan üzerinde uygulanmasında mani olanlardan, mani olanlar bunlar Allah'ın ayetlerini ucuz paya yani satan insanlardırlar. Hani bunlar çünkü şeriatın önünde olan kimseler, şeriatın uygulanmasında yani engel olan kimseler, şeriatın durmasına sebep olan insanlardır bunlar. Ve ahkam da diyor, Allah'ın ayetlerini ucuz pahaya satın almayla düşer diyor. Ebu Yahya'lı bir açıklama düşerken, yani bugün günümüzde diyor şeriat niye uygulanmıyor? Bu Allah'ın ayetleri ucuza satıldığından dolayı. Alim adam Allah'ın ayetlerini hakkıyla anlatmıyor. Çünkü diyor işte maaşım kesilecek, hapse atılacağım, dünyam yok olacak. Emirler yeri geliyor Allah'ın ahkamını uygulamıyorlar. Niye? İşte koltuğum elimden gidecek, Amerika saldıracak, bilmem ne olacak. Ve her bir bugün mesela hani özelde de otursanız bu tağutlarla mesela Türkiye tağutuyla otursanız ya şeriatı niye uygulamıyorsun? Ben şeriatı nasıl uygulayayım? Yani direkt bana savaş açarlar, direkt beni indirirler. Suud tağutuna gitseniz sen niye şeriatı uygulamıyorsun desen Amerika bana çöker, Avrupa bana çöker, bilmem ne olur. Yani her birinin getireceği sebep nedir? Yani dünya olarak elimizden gidecek diye bir şeyleri var, yani sebepleri var. İslam'ın uygulanmama şeyi yani bütün dünya üzerinde hani ve de Müslüman topraklarında dünyanın gitme kaygısı vardır. Dünyamız elimizden gidecek. Yani dünyalık sebepler engel oluyor. Bu da hani zamanında nasıl ehli kitap dünyalarını kaybetmemek için Allah'ın ayetlerini sattılarsa bunlar gibi de yani hat hudutları uygulamayanlar da dünyalar gitmeyecek diye, gitmesin diye bunu iptal ediyorlar. Bu da emanetin kaybolması anlamına gelir diyor. Emanetin kayboluşu da tabii kıyamet alametlerinden. Ve emanetin de 3 tane rüknü var. Birincisi Allah'tan korkmak. Yani emanetin eda edilmesinin 3 rüknü var. Birincisi Allah'tan korkmak. Yani bu işin başında olan kişi Allah'tan korkmalı. Yani hat hudutları uygulayacak olan kişi Allah'tan korkacak. İkincisi insanlardan korkmayacak. Allah'ın rızasını isteyecek, insanların rızasını istemeyecek. İnsanlardan korkmayacak, Allah'tan korkacak. Ve üçüncüsü de اَلَّا يَشْتَرِ بِاَيَتِ اللّٰهِ ثَمَّنًا قَلِيلًا Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satın almayacak. Yani ahireti tercih edecek, dünyayı tercih etmeyecek. Dünyanın fani, geçici, basit şeylerini tercih etmeyecek. Ahireti tercih edecek. Eğer Allah'ın dinine sarılırsa muhakkak ki Allah ona ebedi ve sonu olmayan mükafat verecektir. Buna binaen de Allah-u Teala فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَخْشَوْنِي Sakın insanlardan korkmayın, benden korkun. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا Sakın benim ayetlerimi de az bir pahaya satmayın. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَهُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendisidir. Hani Maide 44'te bu şekilde beyan ediyor. Hani kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerdir demeden önce ne diyor? İnsanlardan sakın korkmayın, benden korkun. Yani şeriatın uygulanma meselesinde tabii ki önünde engeller olacak, seni korkutanlar olacak. İşte Amerika'sı çöker, bu olur, şu olur diye. Ve vazifen elinden gider. Değişik korkutmalar olur. İnsanlardan sakın korkmayın. Ve benden korkun. Çünkü korkulacak olan Allah'tır Celle Celaluhu. Hani bir ara Ömer Abdurrahman Mısır'da yargılanırken hakime dedi ya sen niye hani küfür kanunlarıyla hükmediyorsun? O dedi ki siz haricisiniz. Siz tekfircisiniz. Siz söylesiniz böylesiniz hakim. Düşünün Ömer Abdurrahman'a söylüyor rahmetullahi aleyh. Yani Amerika'da şehit oldu. İlaçları falan kesildi. En son 20-26 sene değil mi? 25-26 sene cezaevinde infiradi kaldı. Allah rahmet etsin. Nasıl işkenceler, eziyetler gördü Amerika'da. O işte Mısır'da yargılanırken, hapse atılırken hakim dedi ki siz haricisiniz. O da dedi ki Allah'tan kork dedi. Yani hani sen ne zaman işte Hazreti Ali oldun da Hazreti Ali ve sizin taraftarlarınız da Hazreti Ali'nin şiası yani taraftarları oldu da biz Ali'ye karşı baş kaldıran, savaşan hariciler oldu. İşte Ali radıyallahu anh sizin gibi kanunlarını beşer kanunlarından mı, hani Avrupa'dan, Yahudilerden, Hristiyanlardan, kafirlerden, müşriklerden mi alıyordu? Ali radıyallahu anh sizin gibi işte küfür kanunlarıyla mı hükmediyordu? Yahudilere şöyle mi boyun eğmişti? Filistin'i şöyle mi satmıştı? Yani orada hakime baya bir şey yapıyor. Hakim tabi dili kesiliyor, cevap veremiyor. Ondan sonra ey hakim diyor, bak seni yani hani tövbeye çağırıyorum diyor. Vallahi yani evet şu anda belki yani hükümet seni bazı şeylerden hani dünyalık bazı şeylerden koruyabilir ama ahirette seni kurtaramayacaktır. Yani Mısır hükümeti, Mısır'ın başındaki yani o tağut seni kıyamet gününde Allah'ın azabından kurtaramaz. Ama sen hani tövbe edersen Allah-u Teala hem dünyada hem de ahirette seni kurtarır, korur yani. Yani dedi ki bu hükümet dedi seni Allah'tan kurtaramaz dedi. Yani Allah'ın azabından kurtaramaz. Ama tövbe edersen Allah-u Teala hem dünyada seni korur hem de ahirette seni korur. O yüzden ayette diyor فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي sakın insanlardan korkmayın benden korkun وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا benim ayetlerimi az bir pahaya sakın satın almayın yani dininizi az bir pahaya satmayın. Ondan sonra kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendisidir. Evet, Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste de Abdullah bin Umar radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men halet şefaatu dun haddin min hududillah kim adam aracı olsa şefaat edip işte hani Allah'ın haddi uygulanmasın bir insan üzerinde yani devreye girip durdurtursa fakat daddallaha fi emrihi Allah'ın emrinde ona zıt olmuş olur diyor. وَمَنْ خَاسَمَ ف۪ي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ kim batılda düşman olursa bildiği halde لَمْ يَزَلْ ف۪ي سَخَةِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْزِعَ tövbe edene kadar diyor Allah'ın gazabındadır diyor. Yani bile bile batılda ısrarcı oluyorsa, batılda yani direniyorsa o Allah'a karşına Allah'ın yani öfkesindedir diyor. وَمَنْ قَالَ ف۪ي مُسْلِمٍ مَا لَيْسَ ف۪يهِ kim bir Müslümanda da olmayan bir şeye ona nispet ederse, iftira atarsa yani, hubise fi redgatil khabal. Redgatul khabal denen yerde hapsedilir. Hatta yahruca mimma qalta bu yani iddia ettiği şeyden çıkana kadar. Kıyla ya Resulallah ve ma redgatul khabal. Ya Resulallah bu redgatul khabal denen şey nedir? Nasıl bir yerdir? Ahirette kâle usâratu ehlin nâr. Cehennemliklerden akan o irin, kan, pis şeylerin aktığı vadide bekletilir diyor. Kim bir Müslümanda diyor olmayan bir şeyi ona nispet ederse ve hakkında yanlış şahitlik yaparsa. Bu tabi bunun içine yani her türlü şey gelir. İftira mesela nispet etme. Mesela adama diyelim ki hırsız dedi. Ve adama ajan dedi. Ve adamı tekfir etti. Ve hatta adama işte zani dedi mesela. Ve buna benzer yani bir Müslümanda onda olmayan bir şeyi onda olmayan bir şeyi ona nispet ederse o zaman diyor cehennemliklerin işte cehennemliklerden akan cehennem ehlinden akan o kötü vadide irin vadisinde bekletilir. O pis yerde bekletilir. Ya ispatlarsın buna binaen söyledim benim şahitlerim var delilim var diye böyle kurtulursun ya da ispatlayamazsan orada sürekli ne yaparsın bekletilirsin. Rabbim bizi korusun. Bu hadis tabi başında yani şefaat ederse Allah'ın hudutlarında nedir? Allah'ın yani Allah'a zıt gelmiş olur ve Allah'ın gazabına uğramış olur. Bukhari Müslim'de geçen rivayet biliyorsunuz meşhur olan rivayet Ayşe rivayet ediyor. Mahzumiye diye bir kadın hırsızlık yapmıştı. Tabi Kureyş'tendi, şerefli bir ailedendi. Onun durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidince aleyhissalatü vesselam bunun elinin kesilmesini ne yaptı? Emretti. Tabi bu durum işte özellikle Kureyş kabilesine mensup olan yani Müslümanlara biraz ağır geldi. İşte Kureyş ayrı bir şerefi var, ayrı bir değeri var. Yani Kureyşlerin bu şekilde anılması işte onlardan bir kadın hırsızlık yapmış ve eli kesilmiş. Bu bizim yani sülale için çok yani onur düşürücü bir şeydir. Ne yapalım, ne yapalım dediler ki işte aleyhissalatü vesselam Zeyd'in oğlu Üsame'yi çok seviyor. En iyisi Üsame'ye gidip rica edelim. O gidip konuşsun. Aleyhisselatü Vesselam'da ricada bulunsun ki hani onun eli kesilmesin. Ona ceza uygulanmasın. Diye gidip konuştular. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidip söyledi. Ya Resulullah hani şöyle şöyle bunun eli kesilmese falan diye ricada bulundu. Usame radıyallahu anhu. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem normalde çok seviyor Usame'yi. Babası çünkü Zeyd'i çok seviyordu. Aleyhisselatü Vesselam öfkeden dolayı yüzü değişti. Çok öfkelendi ve kalkıp konuşma yaptı. Dedi ki ya Usame eteşfa'u fi haddin min hududillah. Sen Allah'ın hadlerinden bir had konusunda şefaat mi ediyorsun ey Usame? İnnemâ heleke benu İsraîle ennehum kânu izâ sereqa fîmü şerîf terekû ve izâ sereqa fîmü da'if akamu aleyhil had. İşte İsrail oğullarının helak olma sebebi diyor şerefli birisi. Suç işledi mi diyor ona ceza verilmiyordu diyor. Hırsızlık yaptı mı cezası verilmiyordu ama zayıf diyor. Hırsızlık yaptı mı ona haddi uyguluyorlardı diyor. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪ي Nefsini elinde tutan, Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun. لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا Vallahi diyor Muhammed'in kızı Fatıma radıyallahu anh'a hırsızlık yapsa ben onun elini bile keserim diyor. Düşünün hani şunu bunu değil, işte kadınların efendisi, cennet kadınların efendisi olan Fatıma radıyallahu anh'a bir de kimin kızı? Yani eşrefi mahlukat, mahlukatlar arasında en şerefli olanın kızı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızı bile. Yani o bile hırsızlık yapsa diyor ben onun elini keserim. Yani bu o insanın hani değerine bilmem nesine bakılmaz. Allah'ın hudutları noktasında kesinlikle torpil geçilmez. Zaten helak olanlar da bundan dolayı helak oldu. İsrail olanın yaptığı şey. Yani mesele böyle ciddidir. Tabi Müslümanlar da özellikle yani bu konuda yetkili olanlar bu tabi ayet hadisleri çok iyi idrak edip amel etmeleri lazım. Mesela zamanda Suud'da halen de böyledir ve zaten ifsada doğru gidiyor. Uzun süredir Suudi Arabistan'da yani şeriat ahkamı mesela fakirlere uygulanıyor, miskinlere uygulanıyor. Ama biraz zengin oldu mu, torpili oldu mu, devletten birileri ise yetkililer varsa, akrabaları ve hatta işte yetkililerin çocuğu oldu mu kesinlikle onlara ceza uygulanmıyor. Evet maalesef bu bölgelerde de buna benzer şeyler işitiyoruz, oluyor. Bu da ayrı bir yani müşkile yani düzeltilmesi gereken çok ciddi musibetlerden birisidir yani. Evet. Başka bir kural var burada. Hani az önce geçtiği gibi eğer ki suç işlenirse ve imama götürülmezse Müslümanlar kendi aralarında şey yapabilirler. Yani bir kul hakkı oldu mu ondan yani şey yapabilir, feragat edebilir. Yani adamın bir şey çalınmış affedebilir. Ve da dediğim gibi mesela zina yapılmış vesaire bu meseleyi ne yapıyorlar? Hadi tövbe edin bunu tam kadıya götürmeyin. Gidip yani anlatmaya gerek yok diye mesele şey yapılabilir. Bu konuda tövbe istiğfarla da yani mesele kapatılabilir. Ama mesele kadıya gittikten sonra artık gidip yani hayır biz davamızdan vazgeçtik demiş olsalar da artık bu mesele bitmiş oluyor. Osman Radyo'nun hilafeti döneminde bir hırsızlık vakası oluyor. Ve ondan sonra işte bu hırsızı alıp Osman'a giderken radyolanıya götürürlerken yolda Zübeyr görüyor işte meseleyi şey yapıyor onlara arz ediyor. Diyor ki hani bu meseleden vazgeçseniz yani hak sahiplerinden falan filan derken tamam diyorlar sen en iyisi gel Osman'ın yanında şefaat et. O zaman bu davayı düşürelim diyor. O da hayır diyor. Eğer ki sultana ulaşırsa bu mesele artık orada şefaat eden ve şefaati kabul eden kimseler lanetliktir diyor. Yani aracı olan ve aracılığı da kabul edip de hükmü uygulamayan kimseler hepsi lanete maruz kalırlar diyor. Zübeyr adını sahabe yani böyle bir rivayeti aktarıyor. O yüzden hani şimdi eğer ki hakkınızdan vazgeçerseniz tamam yani ceza uygulanmaz ama halifeye gittikten veya kadıya gittikten sonra artık mesele bitmiştir yani.
Bu şekilde şer'i bir meseleyi taraflar aralığında halledebilirler mi yani hocam? Ceza gerektiren bir meseleyi yani. Hani normal kul hakkı meselesinde de ayrı bir şey de. Adam mesela kul hakkına tahallük etmeyen bir şeyde yine bu olabiliyor mu yani?
Tabii meseleleri kendi aralarında sulh deniyor ona. Hakem seçip işte hakem yoluyla meseleyi çözebilirler, kendi aralarında sulh yapabilirler. Ama bu meseleyi çözemezlerse ve da hayır biz direkt kadıya götüreceğiz derlerse, o zaman kadıya gittikten sonra neyse biz hakkımızdan tenezzül ettik. Hani artık ceza tabii gerektirecek bir şey varsa hani uygulanmasın diye artık denmez. Ama böyle bir durum var yani kendi insanlar kendi arasında da yani hakem getirerekten mesela birbirlerinden bazı şeyleri almışlar, hatta kavga etmişler, bilmem ne yapmışlar. Gelin bu meseleyi kadıya götürmeden kendi aramızda çözelim. Adil bir şekilde çözelim diye yapabilirler. Ama kadıya götürürlerse artık mesele nedir? Bitiyor yani. Artık o haklarından vazgeçemezler. Yani. Evet, başka bir mesele, Allah'ın hudutları uygulandığı zaman çok büyük rahmettir. Hem emniyet çoğalır, hem de Allah tarafından rahmet iner. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde İmam Nesai, İmam İbn-i Mace rivayet ediyor. Diyor ki حَدٌ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْاَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ اَنْ يُمْتَرُ اَرْبَعِينَ صَبَاحًا. Allah'ın hudutlarından bir hududun uygulanması diyor, orada diyor 40 gün boyunca yağmur yağmasından daha hayırlıdır. Biliyorsunuz yağmur hayat demektir. İnsanların bolluğu, işte hayvanların, bitkinin, insanların vesaire canlanmasına sebebiyet veriyor. Yağmur büyük bir rahmet yani. Yağmursuz olmuyor, susuz olmuyor. Hani yağmurun nasıl büyük bir faydası varsa 40 gün boyunca yağmur yağacağına bir hat uygulasın, ondan daha hayırlı oluyor Müslümanlara. O kadar hayırlara yol açıyor. Yani suçlar falan bitiyor. Ve Allah'ın rahmeti tabii onlara inmeye başlıyor. Evet. Bir de son olarak bu meselede kişi mesela suç işlemişse ve aranıyor mesela. Diyelim ki meselesi kadıya gitmiş, sultana gitmiş ve o kişi aranıyor, cezası verilecek. Hani bu çok oluyor günümüzün cahil insanlarında. Ya bizim amcanın oğlu işte aranıyormuş, işte cezası verilecekmiş mesela. Allah'a küfretmiş de mahkemede cezalandırılacak. Ve hatta işte şu suçtan dolayı aranıyor. En iyisi bunu gizleyelim, buna mani olalım, buna karşı duralım, gerekirse savaşalım bunun uğrunda. İşte emimizin oğluna bir şey gelmesin, kardeşimize falan. Aleyhisselatü Vesselam diyor لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَحْدَثَ اَيْوَا مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اَوَا مُحْدِثًا. Kim suç işlerse, yani böyle işte olmayan şeyleri ortaya çıkarırsa, asayişi bozarsa Allah'ın laneti onun üzerine olur. Aynı zamanda suç işlemiş olan kişiyi de barındıran, onu koruyan kişi de Allah'ın lanetine maruz kalır diyor. O da melundur diyor. Hani dediğim gibi günümüzde belki adam mesela casustur, tespit ediliyor, ondan sonra aranıyor, yakalanacak. Ve hatta yakalanıyor, akrabalar hemen devreye giriyorlar. Hayır, bunu teslim etmeyiz, bunu vermeyiz, savaşırız, bilmem ne yaparız. Ya da suçlu adamı alıp saklıyorlar, şey yapıyorlar. Böyle yaparlarsa Allah'ın lanetine maruz kalırlar. Yani kardeşi de oğlu da olsa götürüp hatta eliyle aslında Müslüman olan kişiyi, Allah'a teslim olan kişiyi böyle yapar. Kendi eliyle gidip teslim eder ki Allah'ın şeyi, hükmü bunun üzerinde uygulansın diye. En azından dünyada uygulansın ki ahirette hiç olmazsa yani şey, azabı kalmasın. Ama maalesef yani bu da tabii cehaletten kaynaklanıyor. Yani Allah'ı iyi tanımamaktan, ahiret konusunda gafletten kaynaklanıyor. Evet. Yani genel anlamda mesele bundan ibaret. Çok kısa bir şekilde de şeye değineceğim. Şimdi hani mesela günümüzün bu yani cihat olan bölgesinde, gerek bu bölgede, gerek hani cihadın olduğu başka mıntıkalar, mesela hani Çeçenistan'da, işte Afganistan'da, Yemen'de vesaire, hani cihadın olduğu yerde hani özellikle yani şeriatı iyi bilmeyen kimseler hemen direkt şunu getiriyorlar. Orada şeriat uygulanmıyor, hudutlar uygulanmıyor. Dolayısıyla orası kafirdir, işte oradaki yönetim kafirdir, savaş batıldır gibi böyle tepeden inme tekfir meselelerini bastırıyor. Ya da yani gerek hani buna nasıl bir cevap verilir? Ya da peki savaşın olduğu yerlerde yani hudutlar uygulanması gerekiyor mu? Şeriatın hani bu hudut meselesi yani A'dan Z'ye kadar uygulanması gerekir mi, yoksa zamana da yayılabilir mi? Daha sonraya da tecil edilebilir mi? Meselesi vardır ki bu konuda kardeşler, birincisi tabii şunu demek lazım. Yani aslen hani geçtiği gibi hudutların uygulanması imama ve otoriteye ihtiyaç duyar. Fertlerin yapacağı şey değildir. Yani bu hudut meselesi şeriatın uygulanma yani şey konusunda kısas vesaire hudutlar konusunda imamın olması gerekmektedir. Hükümetin, devletin olması, otoritenin olması gerekiyor. Kuvvet yani şevket deniyor. Bu çünkü fertlerin ve cemaatin yani ufak tefek cemaatlerin yapacağı şeyler değildir. Evet bu konuda yani imam lazım. Hatta bu konuda mesela İmam Kurtubi diyor ki لَا خِلَافَ أَنَّ الْقِسَاسَ فِي الْقَتْلِ لَا يُقِيمُهُ اِلَّا اُلُوا الْاَمْرِ Yani kısas meselesini diyor ihtilaf yoktur ki ancak ulul emir yapar. Yani Müslümanların başındaki idareciler, emirler hani bu ferdi olan şey değildir. Şeyh Ebu İshak Şirazi Rahimullah diyor ki لَا يُقِيمُ الْحُدُودَ عَلَى الْاَحْرَارِ اِلَّا الْاِمَامِ Hür olan insanlar üzerindeki hudutları ancak diyor imam ikamet eder. اَوْ مَنْ فَوَّضَ اِلَيْهِ الْاِمَامِ Ya da imam birilerini tercih etmiştir. Mesela kadılara yönetmiştir. Kadılar siz yapın diye onlara yönetmiş. Valiler, kadılar onlar yaparlar diyor. Şeyh Ebu'l-Hasan el-Adavi'l-Maliki diyor ki اِقَامَةُ الْحُدُودِ شَأْنُهَا عَظِيمٌ Hatların uygulanması büyük bir şeydir. فَلَوْ تَوَلَّاهَا غَيْرُ الْاِمَامِ لَوَقَعَ مِنَ النِّزَاءِ مَا لَا يُحْصَى Eğer imamın dışında hani fertler, ufak tefek cemaatler, kabileler böyle bir şeye kalkışırsa bunu uygulama konusunda biliyorsunuz ne kadar çekişmeler olur diyor. Kavgalar, çekişmeler düşecektir ki اِذْ لَا يَرْضَ أَحَدٌ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ Çünkü hiç kimse haddin onun üzerinde tatbik edilmesini kabul etmez. Ve bu konuda kavgalar, büyük olaylar olur. O yüzden bu iş imama döner, otoriteye döner. Yani bir otoritenin olması gerekiyor. Evet. Tabi bu normal şartlarda hani artık imam olduğu zaman halife, sultan olup da artık hani gücü yettiği zaman şevke var, kuvvet var ve bu suçlu insanları rahatlıkla cezalandırabiliyor. Hatta onlara mesela art çıkacak olan kişileri de durdurabiliyor. Böyle bir kuvvet, bir otorite oldu mu artık ona nedir? Farzdır. Yapmadığı zaman Allah katında nedir? Mahsiyet sahibidir. Fakat bu şevket yani bu kuvvet, bu otorite olmadığı zaman o zaman bu oluşana kadar bu hudutlar nedir? Yani uygulanmaz. Evet. Eğer ki tam imam yoksa halife mesela örneğin yani bu diyelim ki bu mıntıkalarda evet de cihadın olduğu mıntıkalarda imam halife daha oluşturulmamış. Çünkü savaş durumudur. Yani o düşmanları def etme savaşı verilirken tabi bir yende bir taraftan da halifeliği yani tesis etmek bu basit bir şey değil yani. Direkt böyle otorite sahibi olup tamamıyla kuvvetli olman, sahaya tam hakim olman basit bir mesele değil. Yani mesela bu mıntıkalarda görüyorsunuz yani 7-8 senedir burada çok ciddi çileler çekiliyor. Yani burada bir sultanın olması hani sulta tek bir yönetimin olması meselesi yani basit bir şey değil. Bu Müslümanların tefrikası, parçalanması, halkın yani hani dinden uzak olup bunları şeriata boyun eğdirme meselesi, bilinçlendirme, bunları cihada kaldırma, cihadın yani düşmana karşı durabilme vesaire meseleleri hani basit mesele değil. İmamın olmadığı yerde eğer ki İslam toplumunda hani imam yok, faraz edeyim ki imam öldürüldü ve hatta imam yani şey yapılmadı. O zaman İbn Hacer el-Heytemi diyor اِذَا عُدِمَ السُّلْطَانِ لَزِمَ أَهْلُ الشَّوْكَةِ الَّذ۪ينَ هُمْ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ Eğer imam yoksa o zaman şevket sahibi yani kuvvet sahibi اَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ hani, yani otoriteyi ellerinde bulunduran Müslümanların ileri gelenleri o zaman اَنْ يَنْصِبُ قَادِيَنْ Onlar kadı nasip ederler. Yani bir nevi o orada cemaat tek bir cemaat artık hakim olmuşsa ne yapar? O yani cemaat ne yapar? Kadıları koymaya başlarlar ve şeriat ahkamını uygulamaya başlarlar. Evet. Tabi dediğim gibi otoriteye ne yapar? İhtiyaç duyuyor. Eğer otorite yoksa, hani yeterli otorite yoksa, yeterli kuvvet yoksa o zaman bu yeterli kuvvet oluşana kadar tecil edilebiliyor. Ve özellikle hani bu mıntıkalarda hani bu şeriatın hani dikkat ettiyseniz bazı ahkamı uygulanıyor. Bazı ahkamlar da uygulanmıyor ve şey olarak deniyor. Yani ileri zamana bırakılmış. Mesela hani kısaslık olay olduğu zaman kısaslık olay oluyor. Hırsızlıklar işte engelleniyor vesaire. Yani şeriatın bir kısım kuralları uygulanıyor ama bir kısmı uygulanmıyor. Mesela hırsızın elinin kesilmesi, işte zaninin bazen ufak tefek yapılıyor da çoğu zaman yapılmıyor. Hani zaninin recmedilmesi ve buna benzer yani hat meselelerinde bazı uygulanmayan şeyler var. Yani getirilen sebepler şunlar. Birincisi yani temkin olmayışı. Tabi bu sebepler hani doğru, gerçekten doğru sebepler, fakat yani gevşeklikler var, o ayrı bir dava. Yani burada otoriteden mesela şu anda mesela hey'e değil mi? Genel anlamda sahanın yani büyük cemaati, ama yine de tam her yer tamamıyla onun kontrolünde olan bir şey değil. Dolayısıyla şu anda hey'ede tam bir temkin var tabi diyemeyiz. Dolayısıyla tam bir temkin olmadığı zaman da birçok şeyden de yani onu talep etmek tabi orada da yani yanlış olur. Ve hatta her şeyde de suçlamak, bu da yanlış olur. Çünkü dediğim gibi yani bu ahkamın uygulaması temkine ihtiyaç duyan şeyler yani. Kuvvet, otorite, şevke olacak olan şey. Evet, birincisi temkinin yani olmayışı ve de temkin yani güç kuvvetin zayıf olması, yani sahaya tamamıyla hakim olamama durumu olduğu zaman, o zaman bazı yani hudutlar temkin olana kadar, güç otorite olana kadar tecil edilebilir. Yani şeriatta bu vardır. İkincisi eğer ki bir bölge savaş bölgesi ise mesela, ve de günümüzde bu mıntıka böyledir. Yani savaş bölgesi, bir taraftan Ruslar işte nizam, Şialar saldırıyorlar. Öbür taraftan Amerika ile PKK'sı bekliyorlar. Yani her an onlar da tabii saldırıya geçebilir. Türkiye yani her an tabii Türkiye'de mesela saldırıya geçebilir. Mürtetleri, münafıkları sürekli mesela Müslümanlara karşı kışkırtıyorlar. Gruplar var. İşte halk mesela yani parça, böyle bir birlik yok. Dolayısıyla böyle bir savaş, bir kargaşa, bir yani düzensizlik olduğu yerlerde de o zaman da tabii hudutlar tecil edilebiliyor, uygulanmayabiliyor. Bu konuda hadis var. Tabii ihtilaf var. Yani savaşın olduğu yerde, savaş yerinde yani Darul Harp'ta şeriat ahkamı, yani hudutlar uygulanır mı uygulanmaz mı? Şeriat ahkamı değil de hudutlar özellikle. Hani uygulanır mı uygulanmaz mı meselesi ulema arasında ihtilaflıdır. Fakat genel anlamda şunu mesela söylüyor birçok alim, eğer ki fitneler düşecekse, birincisi uygulayamama yani zayıf düşme ve hatta yani daha büyük zararlar gelecekse, örneğin mesela savaşta sen mücahidin üzerinde hudud haddi uyguladığın zaman savaşı bırakıp düşman tarafına geçecekse, o zaman uygulanmaz. Çünkü İmam Tirmizi'de geçen hadis var, la tuqta'u al-aydi fil gazu. Gazvede eller kesilmez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sahih olan bir hadistir. İmam Zahabi sahihtir diyor. Gazve olduğu zaman, savaş olduğu zaman yani hırsızlık yapsa bir mücahit eli kesilmez. Niye? Çünkü böyle bir şey olabilir yani. O anda izzet-i nefis diyorlar. Yani insanda izzet-i nefis düşebilir ve düşman tarafına geçebilir. Hatta bir ara Ömer radıyallahu anhu şeylerine, komutanlarına haber gönderiyor ve diyor ki bu hırsızlık olayını tatbik etmeyin diyor askerler üzerinde diyor. Hamiyesi alıp düşmana girenler olabilir diyor. Evet. Üçüncü sebep diyorlar, genelde şimdi yani cihadın olduğu mıntıkalar hani daha yeni cahiliyeden çıkma. Yani küfür sistemlerinin uzun yıllardır hakimiyeti neticesinde, örneğin mesela şimdi bu Şam toprakları takriben 45 senedir, 50 senedir Nusayrilerin küfrü altında eziliyordu. Sadık alimler ya cezaevinde, ya şehit edilmiş, ya yurt dışına kaçmışlar. Yani halkı böyle o bilinci, o akideyi verecek kimse doğru düz zaten yoktu. Halk dinden çok uzaklaşmıştı. Dolayısıyla bu halkı böyle dört dörtlük bir anda hani tam bir Müslüman olmaları, işte tam böyle şeriata destekçi olmaları, şeriatı istemeleri, mücahitlere destek çıkmaları, art çıkmaları vesaire. Yani ahkamın bunlar üzerinde tatbik edildiği zaman hiç kargaşa etmeden böyle teslim olmaları zaten müstahil olan bir şey. Dolayısıyla daha yeni yetiştirilen, daha yeni yeni İslam'ın yani onlara ulaştırıldığı, anlatıldığı, yetiştirildiği böyle bir durumda bütün ahkamı yani uygulamak kolay değilse yani şeyse şerlere sebebiyet verecekse kişiyi ne yapabiliyor, tecin edebiliyor. Ve şeriatta yeri geliyor. Belki hudutlar ne? Yani askıya alınabiliyor bir müddet. Mesela Ömer Radıyallahu anh döneminde şeylik olduğu zaman, açlık olduğu zaman bir müddet Hristiyanların elini kesmedi. Açlık bir ara vurdu Ömer Radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde. O zaman mesela hırsızın eli kesilmedi. Niye? Çünkü bir illet var, bir sebep var. Toplumda bir kıtlık var, bir fakirlik var, bir şeylik var. Orada mesela el kesilme meselesinde tecil etti. İşte bunun gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela münafıklara had cezası uygulamadı. Bunlar suç işlediği zaman, daha doğrusu yani ileri geri konuşup bazı yani ceza alacak durumlar olduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam bunları öldürtmedi. Düşünün yani Aleyhisselatü Vesselam hakkında, sahabe hakkında diyecekler ki لَرَّجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْاَذَلِ Biz Medine'ye gittiğimiz zaman vallahi oradan aziz olanlar, zelil olanlar oradan çıkaracak. Düşünün buradaki aziz olanlar haşa Abdullah bin Ubey bin Selul münafıkların başı ve münafıklar bunları kastediyor. Zelil olanlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı oluyor. Bu sözü söyleyen kimse ya ceza uygulanmıyor. Ya da buna benzer yani nifakça yaptıkları hareketlerde mesela Zülhüveysir'e gelip işte Aleyhisselatü Vesselam adil ol ya Resulullah dediği zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın onun mesela öldürmemesi işte Aleyhisselatü Vesselam hani Muhammed ashabını öldürüyor diye demesinler diye yani hani toplum arasında düşecek bir fesat, bir fitne yani çünkü şu anda toplum buna müsait değil olmasın diye ne yapmıştır? Mesela yani münafıklar hakkında yani had cezasına girmemiştir. Hatta mesela Kabe'yi Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'ye ne diyor? Diyor ki bu senin yani bu toplumun diyor yeni İslam'a girmemiş olsaydı Kabe'yi yıkardım diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine dikerdim. Çünkü o temeller üzerine değildi. O yüzden dikkat etseniz Kabe'nin yanında hatim var. Bir duvar var. Kısa küçük bir duvar. Normalde İbrahim Aleyhisselam daha büyük yapmıştı. Ama sonradan Kabe yıkılmıştı. İşte müşrikler döneminde hani Aleyhisselatü Vesselam olduğu dönemde yıkılınca tamir ediyorlar. Tamir ederken hatta Aleyhisselatü Vesselam da çalışıyor orada. Nafakaları yetmiyor. Sadece helal para topluyorlar. Nafaka yetmiyor. Yetmeyince de ne yaptılar? Daha küçük yaptılar. Nafaka yetmedi. O yüzden duvar koydular. Diler ki Kabe buradan buraya kadardır. Daha sonra işte Kabe bir daha yıkıldığı zaman Abdullah İbni Zübeyr ne yaptı? Onarım yaparken yıktı. Büyük İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine dikti. Halifeydi o zaman. Zübeyr. Abdullah İbni Zübeyr. Halifeyken o zaman tabii bir tarafta Şam'da bir halife var. Abdülmelik İbni Mervan. Öbür taraftan Şam'da Hicaz'da başka bir halife var. Abdullah İbni Zübeyr. Üçüncü bir halife var. Haricilerin. O da Irak, Horasan bölgesinde. Üç halife birbirleriyle savaşıyor. Üç imam var. Müslümanlar parçalanmışlar. O zaman işte Abdullah İbni Zübeyr Kabe'yi ne yaptı? Yıktı. İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine dikti. Sonra işte o öldürüldü, şehit edildi. İşte Abdülmelik İbni Mervan tam hakimiyeti kurdu. Haricilere karşı savaştı. Onların imamını öldürdü. Ondan sonra Haccac o dönemdeydi biliyorsunuz. Velhasıl otoriteyi tam Hicaz'da da tuttu Kabe'yi yıktı. Zaten yıkılmıştı Haccac'ın o mıncınıkları falan. Kabe'ye de isabet etmişti. Tuttu yine eski haline döndürdü. Sonra İmam Malik döneminde Sultan İmam Malik'e dedi ne dersin yıkıp işte İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine kuralım mı? İmam Malik yeter dedi yani sultanların oyuncağı haline gelmesin Kabe. O yıkıyor, büyütüyor, öbürü yıkıyor, küçültüyor. Yeter aynen olduğu gibi kalsın çünkü yeter. Kabe böyle bir şey olmaz. Ondan sonra o şekilde kaldı yani halen biliyorsunuz Yani o duvar dışında kalıyor. Kabe daha büyüktür aslında. İşte Aleyhisselatü Vesselam mesela Kabe'yi yıkmayışı, hatta başka bir kapı daha açacaktı Kabe'ye. İllet olarak neyi getirdi? Senin toplumun daha İslam'a yeni girmişler. Yani böyle bir şey kaldıracak, tahammül edecek şeyleri yoktur. Dolayısıyla mücahitler de bir bölgede hani şeriat ahkamını tam dört dörtlük yani uygulayamazlarsa halkın yani büyük bir nefretine, işte kargaşasına maruz kalacaklarsa, cihadın desteklenmemesi, karşı çıkılması, yani cihadın kaybedilmesi, buna benzer durumlar oldu mu gerçekten mazerettir yani. O zaman tecil edilebilir. Tabi bu nedir? Yani bazı sebepler olabilir. Mazur gerçekten Allah katında mazur sayılır. Ama yani imkan olup da taksirat da bulunmak ise bu ayrı bir şey. Yani tamam belki sen ahkamı yani uygulayamazsın, belki bir dönem zamana ihtiyacın var. Ama bu demek değildir ki emri bil maruf neyen münkeri de bırakalım, uygulayabildiğimiz şeyleri uygulamamaya bırakalım. Veyahut da işte fakirler üzerinde uygulayalım, zenginler işte otorite sahipleri üzerinde uygulamayalım ve buna benzer fesat açılmasına tabii sebep değildir. Mücahitler bu konuda samimi olmalı, Allah'tan korkmalı ve Allah'ın şeriatını hani uygulayabildikleri kadar uygulamakla mükelleftirler, uygulayamadıkları yerlerde de mazur da sayılıyorlar. Artık bu bölgeyi de cihat bölgenin de uygulayabilirsiniz. Hani ne kadar mazurdurlar, ne kadar mazur değildirler. Bu tabii yerden yere değişiyor, mekandan mekana, kuvvete, güce göre. Bazılarda gerçekten mücahitlerin de taksiratı, şeyleri var. Bu tabii mazeret değildir. Bazılarda da gerçekten güçleri yetmez. Bunu da mazur görmek lazım. Mesele yani hemen direkt asıp kesmeyle mesele de yani bu gözle de bakılmaz. Kısaca yani o kadar inşallah şey yapmayayım. Burada bitirelim. Mesele uzun yani geniş. Ama inşallah yani meseleyi umarım ki daha iyi anlamışsınızdır. Evet. Vâhirü davanen elhamdülillahi rabbil alemin.